Ayrım 3. Bay Bergeret Paris'te, Anatole France, sayfa 27. 5. Bay Panetone de la Barge, patlak gözlü, uçarı özlüydü. Saydam teni altında yapışkan ruhu görünürdü. Gururunu hiç gizlemez, kibirli olduğu her halinden belli olurdu. Bay Bergeret, bu adamın kendisinden ondan bir şeyler isteyeceğini hemen anladı. Bay Panetone de la Barge'la Bay Bergeret taşrada tanışmışlardı. Bay Bergeret tembel tembel akan nehrin kıyısında dolaşırken yemyeşil bir tepenin üzerinde Bay de la Barge'ın şatosunun ince ardoaz çatısını görür, Bay de la Barge'ı ise göremezdi. Bay de la Barge daha çok bölgenin asilleriyle görüşürdü. Halkla görüşecek kadar da asil değildi. Bay Bergeret sık sık görmezlikten gelirdi. Oğullarından birinin kritik bir sınavı olunca gözleri dört açılır, Bay Bergeret'in peşine düşerdi. Bay de la Barge şimdi nezaketi elden bırakmadan konuşuyordu. Azizim Bay Bergeret, her şeyden önce sizi kutlamak isterim. Bay Bergeret itiraz eder gibi, lütfen hiç gerek yok dedi. Bay de la Barge bunun alçak gönüllülük gösterisi olduğunu sandı ama yanılıyordu. Ama Bay Bergeret, Sorbonne'da kürsü sahibi olmak kolay iş değil. Size de bu yakışır, Bay Bergeret. Oğlunuz Ademar nasıl diye sordu. Bu çocuk lise bitirme sınavlarında öyle başarısız olmuştu ki, sivil, askeri ve dini çevrelerin dikkatini çekmişti. Bay Bergeret adını unutmamıştı. Ademar mı? İyi iyi, çok iyi hatta. Yalnız canı sıkkın biraz. Ne yaparsınız? Hiç işi gücü yok. Bir iş olsaydı iyi olacaktı. Ama daha genç. Önünde koca bir yaşam var. Bana çok benziyor aslında. Yapacağı işe karar verdiği zaman daha iyi olacak. Bay Bergeret sakin sakin sordu. Oteydeki gösteriye katıldı mı? Evet, ordu için. Ordu için katıldı. İtiraf ederim ki kendisine kızamıyorum. Biliyorsunuz kayınpederim general, kayınbiraderlerim asker, yeğenim binbaşı. Paneton kardeşlerin en büyüğü olan babasından söz etmeyerek alçak gönüllü davranıyordu. Baba Paneton kar üstünde savaşan Doğu ordusuna karton tabanlı ayakkabı satmış, deliller açık olduğu için 1872'de hafif bir cezaya çarptırılmıştı. Ceza yedikten 10 sene sonra da de la Barge şatosunda şerefiyle ve zenginlik içinde ölmüştü. Bay de la Barge, ben ordu sevgisiyle büyüdüm dedi. Çocukken bile üniforma benim için kutsaldı. Bu ailemizin geleneğidir. Gizlemiyorum. Ben eski rejime bağlıyım. Bu irade değil, içgüdüsel bir durum. Ben tabiatım gereği otorite ve monarşi yanlısıyım. Kralcıyım. Bugün monarşiden geriye kalan ordu, şanlı geçmişimizden geriye kalan tek şey. Onunla teselli buluyor, onun sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz. Bay Bergeret tarihle ilgili birkaç şey söyleyecekti ama sustu. Bay Panetone de la Barge şu sonuca vardı. Orduya karşı olanlar ya cani ya da çılgındır. Napolyon, Lüse de Lancivalle'nin bir tiyatro oyununu övmek amacıyla oyunun bir karargah trajedisi olduğunu söylerdi. Ben de size bir kurmay gibi düşündüğünüzü söyleyebilirim. Ama unutmayın, özgür bir rejimde yaşıyoruz. Buna alışsak iyi olur. Özgür rejimlerde insanlar konuşur. Konuşan insanlarla bir arada yaşıyorsanız kendinizi her şeyi duymaya alıştırmalısınız. Fransa'da hiç kimsenin söylediği tartışmasız kabul edilmez. Ordunun da değişmeyeceğini sanmayın. Dünyada değişmeyen hiçbir şey yoktur. Kurumlar sürekli değişirlerse ayakta kalabilirler. Ordu geçmişte büyük değişimlere uğradığı gibi ileride de değişecektir. 20 sene sonra bugünkünden çok farklı bir yerde olacaktır. Bay Panetone de la Barge, baştan söylemek isterim ki ben ordu konusunda ön yargılıyım diye yanıt verdi. Ordu bizim baltamızdır. Baltamıza dokunmayın. Genel kurulun başkanlık etmek onuruna eriştiğim son toplantısında radikal sosyalist azınlık askerlik hizmetinin 2 yıla indirilmesi önerisini getirdi. Vatan düşmanı bu öneriye karşı çıktım. 2 yıllık askerlik ordunun sonu olurdu. Bir piyadeyi 2 yılda yetiştirebilir misiniz? Hele bir süvariyi 2 yılda mümkün değil. 2 yıllık askerlik isteyenler belki size göre reformcu ama bana göre yıkıcı. Bana göre önerilen reformların hepsi yıkıcı. Bu reform önerileri orduya karşı kurulan komplolardır. Sosyalistler orduyu tasfiye edip yerine bir ulusal muhafız teşkilatı kurmak istediklerini açıkça söyleselerdi daha samimi olurlardı. Bay Bergeret, sosyalistler her tür fetih girişimine karşıdır diye yanıt verdi. Onlar tek amacı ülke topraklarını savunmak olan bir milis öneriyorlar. Bu gizli değil, açık açık ifade ediliyor. Üzerinde durmaya değer düşünceler. Hemen gerçekleşmelerinden mi korkuyorsunuz? Her ileriye gidiş ağır ağır ve belirsiz adımlarla olur. Arada bir geri adım atılır. Daha iyi bir düzene geçildiği hissedilmez bile. İnsanı geçmişine bağlayan sayısız derin bağ var. Bu bağlar hata, ön yargı, hurafe ve barbarlıkları insanlığın teminatları gibi gösterir. Her yenilik ürkütür. Tedbirli insan neye alışıksa onu yapar. Atalarını koruyan sığınağın kendi tepesine çökmek üzere olduğunu anlamaz. Sığınaktan çıkmaya korkar. Bay Berger'e sevimli gülümsemesiyle sordu. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Bay Panetan de la Barge ordu yanlısı olduğunu yineledi. Ona göre ordunun değeri bilinmiyor, ordu haksızlığa uğruyor ve tehdit ediliyordu. Gittikçe yükselen bir ses tonuyla devam etti. Şu hain lehine yürütülen kampanyaya bakın. Amacı ne olursa olsun inatla, ateşli bir şekilde yürütülüyor. Bu kampanya orduyu zayıf düşürdü. Komutanlar darbe yedi. Bay Berger'e. Şimdi size son derece basit şeyler söyleyeceğim diye yanıt verdi. Eğer bazı komutanların şahsına yönelik suçlamalar orduyu etkilemişse, bunun sorumlusu adalet yanlıları değildir. Sorumlu, adaletin yerini bulmasını engelleyenlerdir. Sorumlu, aydınlık isteyen değildir. İnat, gaddarlık ve saçma sapan gerekçelerle aydınlıktan kaçandır. Kötü olan, suçları açıklamak değil, suçların işlenmiş olmasıdır. Bu suçlar çok büyük ve şekilsizdiler ve tanınacak durumda değildiler. Yığınların üstüne kara bulut gibi çöktü. Bu bulutların dağılmayacağını mı sanıyordunuz? Avrupa ve dünyaya hukuk dersi veren ve adaletin beşiği ülkede güneş doğmayacak mıydı? Bay de la Barge, davadan söz etmeyelim dedi. Ben dava konusunda bir şey bilmiyor, bilmek de istemiyorum. Soruşturma ile ilgili tek şey okumadım. Yeğenim binbaşı de la Barge bana Dreyfus'un suçlu olduğunu söyledi. Ben buna inanıyorum. Aziz Bay Berger'e ben size bir konuda danışmak isterdim. Oğlum Ademar'ın durumu beni endişelendiriyor. İyi bir aile evladı için bir yıllık askerlik zaten yeterince uzun. Bir de 3 yıllık askerlik yaparsa felaket olur. Bir yolunu bulup onu askerlikten kurtarmam gerek. Edebiyat doktorası yapmasını düşünmüştüm ama edebiyat onu biraz zorlayacak gibi gözüküyor. Ademar zekidir ama edebiyattan pek zevk almıyor. Yüksek Ticaret Okulu, Ticaret Enstitüsü, Ticaret Okulu var. Onları deneyin. Kulise'deki saatçilik okulu muafiyet sağlıyor mu bilmem ama oradan mezun olmak kolaymış diyorlar. Bay de la Barge biraz alıngan bir tonla. Ama Ademar saatle uğraşamaz dedi. Bay Berger'e de la Barge'ın gönlünü almak için. Doğu Dilleri Okulu'nu deneyin dedi. Kurulduğu sıralarda iyi bir okuldu. Bay de la Barge içini çekti. Çok bozuldu şimdi. Hala iyi bölümleri var. Tamil dilini deneyin. Tamil dili mi? Madagaskar dili de olabilir. Belki de. Bir de Polinezya dili var. Bu yüzyılın başında sarı derili yaşlı bir kadından başka kimse o dili konuşmuyordu. Kadın öldü, geriye papağanı kaldı. Bir Alman bilgin papağandan birkaç sözcük kaptı. Bir küçük sözlük hazırladı. Belki de bu sözlükle ilgili bir bölüm vardır. Oğlunuz bu konuyla ilgilensin. Bunu özenle tavsiye ederim. Bu tavsiye üzerine Bay Panetton de la Barge izin istedi. Düşünceli görünüyordu. 6. Böyle olacağı belliydi. Bay Berger'e ev aradı, kız kardeşi buldu. Böylece pozitif düşünce spekülatif düşünceye üstün geldi. Bayan Berger'e hakkını vermeli. Çok iyi bir seçim yapmıştı. Yaşam tecrübesi olduğu için gerçekçiydi. Rusya'da öğretmenlik yapmış, Avrupa'nın değişik yerlerini gezmişti. Farklı yaşam tarzlarını incelemiş, dünyayı tanımıştı. Bu sayede Paris'i de tanıyordu. Kardeşine. Burası, dedi, cephesi Lüksemburg Parkı'na bakan yeni bir evin önündeydiler. Bay Berger'e, merdiven fena değil ama biraz dik, dedi. Fazla söylenme Lucien, 5-6 kat tırmanacak kadar gençsin. Bay Berger'e, öyle mi dersin, dedi. İltifat hoşuna gitmişti. Bu arada Bayan Berger'e merdivenleri örten halının en üst kata kadar devam ettiğini söylemeyi ihmal etmedi. Bay Berger'e, öyle ufak tefek şeylerle uğraşma, dedi. Ama dediğin gibi, halı benim katıma kadar çıkmayıp bir alt katta sona ermiş olsaydı kendimi aşağılanmış hissederdim. Kendini bilge sanırsın ama bir bakmışsın ki boş işlerle uğraşıyorsun. Bu olay bana dün öğleden sonra bir kilisenin önünden geçerken gördüklerimi hatırlattı. Zengin bir düğün alayı kilisenin dış merdivenlerine serilen halıya basarak dışarı çıkıyordu. Başka bir düğün alayı ise dışarıda sırasını bekliyordu. Yeni gelenler yoksuldu. Kiliseye bu lalle rengi örtüye basarak girme fikri besbelli hoşlarına gitmişti. Hatta küçük gelin beyaz ayakkabılarıyla halının bir köşesine basmıştı bile. Ama kilisenin kavası geri çekilmesini söyledi. Düğün görevlileri şeref halısını yuvarlayıp kaldırdılar. İkinci düğün alayı ancak halı kaldırıldıktan sonra kiliseye girebildi. Bu olay onları eğlendirmiş gibiydi. Yoksullar sosyal eşitsizliklere öyle kolay boyun eğerler ki hayran kalırsınız. Bence Lamennais haklı. Yoksullar boyun eğmeseydi toplum ayakta kalmazdı. Bayan Bergère, geldik dedi. Bay Bergère, nefes nefese kaldım diye karşılık verdi. Konuştun da ondan merdiven çıkarken hikayeyi anlatmasan iyi olur. Demek ki çatı katında yaşamak bilgi insanların ortak kaderi. Bilim ve düşünce büyük ölçüde çatı katlarında doğmuştur. Güzel düşüncelerle süslü eğik tavanlı bir çatı odasını, mermer kaplı saraylara değişmem doğrusu. Bu oda çatı odası değil, güzel bir penceresi var. Senin çalışma odan olabilir. Bayan Bergère'yi dinlerken Bay Bergère korkuyla odanın duvarlarına baktı. Bir uçurumun kenarında hissetti kendini. Zoe endişeyle sordu. Neyin var? Bay Bergère cevap vermedi. Bu küçük, kare, açık renk duvar kağıdı kaplı oda sanki simsiyahtı. Karanlık geleceğine ilerler gibi korkuyla zor bela giriyordu odaya. Çalışma masasını nereye koyabileceğini düşündü. Benim yerim burası dedi. Geçmiş veya geleceği düşünürken çok duygulanmak iyi değil. Önceden insanların böyle düşünceleri yoktu. Bunların hepsi soyut şeyler. Zaman içinde insan kendini zorlaya zorlaya bu hale geldi. Geçmişi düşünmek bile acı bir şey. Kimse yaşadığını yeniden yaşamak istemez. Gerçi hoş anlar, güzel günler oldu ama çok değil. Zamanın kaba ve karanlık örgüsüne saçılmış tek tük inciler, pırlantalar. Gerçekte yıllar uzun değil ama zaman öyle bezdirici bir yavaşlıkla geçiyor ki. Anımsamak bazen güzel, düşüncemiz sayılı anlar üzerinde durur, mutlu oluruz. Ama bu mutluluk öyle cansız ve zavallı ki, tehditler saçan karanlık geleceğe güvenle bakmak zor. Burası çalışma odan olabilir dediğin an kendimi gelecekte gördüm. Bu düşünce beni korkuttu. Tahammül edemedim. Cesurum ama düşündükçe cesaretimi kaybediyorum. Zoe, zor olan üç yatak odalı ev bulmaktı dedi. Bay Bergère, insanlık tarih boyunca geçmiş ve gelecek kavramına bizim gibi bakmadı diye karşılık verdi. Bize sıkıntı veren bu düşüncelerin bizim dışımızda hiçbir gerçeklikleri yok. Biz hayat hakkında bir şey bilmiyoruz. Hayatın zaman içindeki gelişimi saf bir illüzyondan ibaret. Duyularımız sakat, yarını dün gerçekleşmiş olan gibi göremiyoruz. Değişik zamanlarda gerçekleştiğini sandığımız olayları aynı anda algılayabilecek varlıklar bulunduğunu düşünmek zor değil. Biz ışığı ve sesi bile kronolojik şekilde algılayamıyoruz. Gökyüzüne baktığımız zaman değişik zamanlarda meydana gelmiş olaylarla karşılaşıyoruz. Yıldız pırıltıları arasındaki farkı kavrayamıyoruz. Ama yıldız parıltıları bir anlık bir sürede binlerce yüzyıllık bir zamanı barındırıyorlar. Elimizde daha gelişkin araçlar olsaydı yaşadığımız sırada ölüm anımızı görebilecektik. Gerçekte zaman diye bir şey olmadığı ve olayların birbiri ardına gerçekleştiği düşüncesi saf bir hayal olduğuna göre bütün olaylar aynı anda oluyor ve gelecek diye bir şey yok. Gelecek çoktan oldu, bitti, tamamlandı. Bizler onu keşfetmekle yetiniyoruz. Şimdi anlıyor musun Zoe? İleride yaşayacağım bu odanın eşiğinde niye öyle aptal aptal dikindiğimi? Zaman saf bir düşüncedir. Uzay boşluğu da zamandan daha gerçek bir kavram değil. Belki haklısın ama şu uzay boşluğu denen şey Paris'te bayağı pahalı. Ev ararken sen de farkına varmışsındır. Benim odamı merak etmezsin ama Pauline'kini görmek istersin herhalde. Bay Bergère, ikisine de bakalım dedi. Sonra da hayvani makinesini uysalca çiçekli kağıt kaplı kareler arasında gezdirdi. İlkel insanlar diye devam etti. Şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman arasında ayrım yapmazlardı. İnsanların en eski anıtı dildir. Dilleri incelersek, metafizik zaman ayrımı yapmayan çağ ve nesiller görürüz. Bay Michel Breil yeni bir inceleme yayınladı. Bugün fiil çekimleri sayesinde bir olayın geçmişte vuku bulduğunu rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Geçmiş zaman var ama eskiden bu yoktu. Geçmiş zamanı ifade edebilmek için şimdiki zamanı tekrarlamak gibi yollara başvuruluyordu. Bay Bergère konuşurken çalışma odasına yöneldi. İlk baktığında oda bomboştu. Şimdi sözle ifade edemediği gelecek zamanın gölgeleri içeriye dolmuştu. Bayan Bergère pencereyi açtı. Bak Lucien dedi. Bay Bergère ağaçların yapraklarını dökmüş üst dallarını gördü, gülümsedi. Utangaç Nisan güneşi siyah dallara deyince menekşe rengi tomurcuklar açacak dedi. Sonra körpe yeşile bürünecekler. Çok güzel olacak Zoe. Sen çok iyisin, bilgesin, saygıdeğer bir yönetici, iyi bir kardeşsin. Gel seni öpeyim. Bay Berger'e kız kardeşi Zoe'yi öperek "Çok iyisin Zoe" dedi. Zoe yanıt verdi. "Annemiz ve babamız da çok iyiydi." Bay Berger'e kız kardeşini bir kere daha öpmek istedi ama Zoe itiraz etti. "Saçlarımı bozacaksın Lucien. Hoşlanmam bundan." Bay Berger'e pencereye yaklaştı. Eliyle manzarayı göstererek. "Bak Zoe" dedi. "Sağda şu çirkin binaların yükseldiği yerde Pepinier Parkı vardı. Büyüklerin anlattığına göre iki yanı küçük ağaçlar ve yeşil çitlerin çevrildiği park yolları labirent gibiymiş. Babamız gençliğinde bu parkta dolaşır. Dolaşırken bir bankın üzerine oturur. Kant'ın felsefe kitaplarını, George Sand'in romanlarını okurmuş. Oturduğu bankın arasında Velleda'nın heykeli varmış. Hülyalı bakışlı, kollarını mistik orak üzerine kavuşturan, gençliğin hayranlık duyduğu Velleda. Heykelin çevresinde oturan öğrenciler aşk, adalet ve özgürlük hakkında konuşurlarmış. O zamanlar henüz yalan, haksızlık ve zulümden yana değillermiş. İmparatorluk La Pepinier Parkı'nı yıktı. Bu kötü oldu. Nesnelerin de ruhu vardır. Park yıkılınca gençliğin soylu düşünceleri de itip gitti. Ne güzel düşler kurmuşlar, ne büyük umutlar beslemişlerdi. Mendro'nun romantik Velleda'sı tanıktır bunlara. Öğrenciler bugün saraylarda eğitim görürken, Cumhurbaşkanı'nın büstü şöminin üstünde duruyor, dünyaya barış, mutluluk ve özgürlük yerleşsin diye kafa yordukları bu park geri gelir mi? Kuş sesleri içinde hocaları Kine ve Michel'in cesur sözlerini neşeyle tekrarladıkları o güzelim bahçeler yeniden kurulabilir mi? Bayan Berger'e, bu çocuklar gençken heyecan doluydular dedi. Ama sonra memleketlerine döndüler. Noterlik veya doktorluk yapmaya başladılar. Hayatın yavanlığına boyun eğdiler. Ne yapsınlar? Hayat zor biliyorsun. İnsanlardan çok şey beklememek gerek. Ne dersin? Daireni beğendin mi? Evet, Polen çok sevinecek, eminim. Güzel bir odası var. Kuşkusuz ama bilirsin genç kızlar hiç memnun olmazlar. Polen bizim aramızda mutsuz değil. Evet değil, çok mutlu ama bilmiyor mutlu olduğunu. Bayan Berger'e, ben Saint-Jacques sokağına gidiyorum dedi. Rupert'a söyleyeyim de çalışma odasına birkaç raf yapsın. 7. Bay Berger'e zanaatkarları sever sayardı. Pek bakım onarım işi yaptırmadığı için onlara çok işi düşmez, düştüğü zaman da onların ne düşündüklerini anlamaya çalışırdı. Berger'e o sabah çalışma odasına kitaplık monte etmeye gelen marangoz Rupert'ı çok iyi karşıladı. Ricky her zamanki gibi efendisinin koltuğunda rahatça uyuyordu. Uykusu ormanda diken üstünde yaşayan atalarınki gibi hafif ve tedbirliydi. Ciddi bir görev duygusuna sahipti. Kendini bekçi gibi görüyor, görevinin evi korumak olduğunu sanıyor, bundan gurur duyuyordu. Ama evleri köy evi olmadığı gibi La Fontaine masallarındaki ev de değildi. Ne avlusu vardı ne de bahçesi. Ricky hayvan ve gübre koklayarak evin etrafında dolaşmak istiyordu. Efendisinin büyük bir binanın 5. katında yaşadığını kabullenemiyor ve evin sınırlarını kestiremediği için neyi koruyacağını bilemiyordu. Ama her şey bir yana acımasız bir bekçiydi. Şu yeni gelen, pantolonu yamalı, ter kokan, elinde tahta taşıyan yabancı eve karşı bir tehdit oluşturuyordu. Yattığı koltuktan yere atladı ve havlamaya başladı. Üstün bir cesaret örneği veriyor, yabancının önünde ağır ağır geriliyordu. Bay Berger'e susmasını emredince hem üzüldü hem düş kırıklığına uğradı. Sadık olmanın ve tehlikeyi sezmenin değeri yok muydu? Efendisine baktı, bakışlarında derin bir anlam vardı. Elinde acayip şeyler taşıyan bu anarşisti eve alıyorsun. Sen bilirsin, ben görevimi yaptım, günah benden gitti. Yeniden koltuğa tırmandı ve uyumaya devam etti. Rupert geldiği zaman Bay Berger'e, Vergilius'un eski metinleri açıklayan yazılarını okuyordu. Kitabı bıraktı ve marangozla konuşmaya başladı. Ahşapla ilgili sorular sordu. Hangi ağaçtan, ne kadar kereste elde edilirdi, ağaç nasıl kesilirdi, nasıl planyadan geçirilirdi, Bay Berger'e halk dilinin değerini bilir, öğrenmeyi severdi. Duvarın önünde ölçü alan Rupert fırsat buldukça Bay Berger'e yanıt veriyordu. Araya uzun suskunluklar giriyordu. Lambre ve geçmelerle ilgili görüşlerini de anlattı. Eğer hakkıyla yapılırsa geçmelerde yuvalar tutkal istemez. Kırlangıç kuyruğu geçme yapılmıyor mu? Kırlangıç kuyruğu geçme biraz kaba kalıyor. Kullanılmıyor artık. Profesör marangozu dinlerken öğreniyordu. İşini kolaylayan Rupert Bay Berger'e döndü. Marangoz, çökük avurtları, kaba hatları, esmer teni, alnına yapışık saçları, tozdan grileşmiş keçi sakalıyla tunç bir heykele benziyordu. Bir ara zor belada olsa gülümsedi. O zaman beyaz dişleri göründü. Siması gençleşti. Ben sizi tanıyorum Bay Bergere dedi. Öyle mi? Evet evet tanıyorum. Siz olağanüstü bir şey yaptınız. Söylesem kızmazsınız değil mi? Hayır, kesinlikle kızmam. Evet, siz olağanüstü bir şey yaptınız. Mensup olduğunuz kasta boyun eğmediniz. Yani kilise ve ordunun tarafını tutmadınız. Bay Bergere, ben sahtekarlardan nefret ederim dostum, dedi. Bir filozof öyle olmalı. Düşüncelerimi gizlemem ama çok da yaymam açıkçası. Siz nereden duydunuz? Atölyeme gelip giden çok olur. Her seviyeden insan gelir. Bir gün Planya'da çalışıyordum. Pierre'in şu Bergere rezilliğine bak dediğini duydum. Paul, ona iyi bir sopa atmalı dedi. O zaman Dreyfus davasında haklıdan yana olduğunuzu anladım. Çevrede sizinle aynı düşüncede olan hemen hemen hiç yok. Arkadaşlarınız ne düşünüyor? Pek sosyalist yok buralarda. Olanların da değişik görüşleri var. Geçen hafta Fraternel'de toplandık. Bir avuç insandık ama anlaşamadık. Yoldaş Fleşy'ye kürsüye çıktı. Çok yaşlıdır biliyor musunuz? 70'lerde mücadeleye başlamış. Komüne katılmış, sürgün edilmiş. Adam gibi adamdır. Dedi ki, yurttaşlar sakin olun. Burjuva entelektüel bile olsa burjuvadır. Savaşsever burjuvalar kadar burjuvadır. Bırakın kapitalistler birbirini yesin. Acele etmeyin. Yahudi düşmanları devreye girsin. Şimdilik oyuncak tüfek ve tahta kılıçla eğitim yapıyorlar. Kapitalistlerin mülksüzleştirilmesine, Yahudilerden başlanmasından yanayım. Yoldaşlar bu sözleri alkışladılar ama lütfen söyleyin, eski bir komünci, iyi bir devrimci böyle mi konuşur? Ben Fleşy'ye kadar bu işten anlamam. O Marx'ın kitaplarını bile okumuştur. Ama doğru düşünmüyor. Bana göre sosyalizm doğruluk, adalet ve iyilik demektir. Nasıl elma ağacında yetişirse doğru ve iyi olan her şey de sosyalizmle olur. Adaletsizliğe karşı mücadele ederseniz, son tahlilde biz proleterler için mücadele etmiş olursunuz. Çünkü adaletsizliğe maruz kalanlar her zaman proleterler olmuştur. Bana göre adil olan her şey sosyalizmin başlangıcı sayılmalıdır. Ben de Jaurès gibi düşünüyorum. Şiddet ve yalanı savunanların yanında olmak toplumsal devrime sırt çevirmek demektir. Ben Yahudi, Hristiyan ayrımı yapmam. İnsanı tanırım sadece. Adil olanla olmayanı ayırırım. İster Yahudi, ister Hristiyan olsun, zenginlerin adil olması zor. Ama yasalar adil olursa insanlar da adil olacaklardır. Kolektivistler ve özgürlükçüler her tür baskıcı yönetime ve tiranlığa karşı mücadele ediyorlar. Halklara savaş karşıtlığı ve insan sevgisi aşılıyorlar. Bugün bile yapılacak şeyler var. Ümitsiz ve küskün olmak anlamsız. Ama elbette düşüncelerimizin gerçekleştiğini göremeyeceğiz. Dünyada kolektivizm kurulduğu zaman ben çoktan öbür dünyaya göçmüş olurum. Çok konuştuk, geç olmuş. Saatine baktı, 11 olmuştu. Ceketini giydi, aletlerini topladı, kasketini başına geçirdi. Arkasına bile dönmeden, burjuvazinin çürüdüğü kesin, Dreyfus davası sırasında bunu anladık, dedi ve öğle yemeğine gitti. O sırada Rike uyandı. Hafif uykusunda düş mü görmüş, anlaşılmaz ruhu korkuya mı kapılmıştı? Sinsi sinsi, düşmanın geri çekilmesini mi bekliyordu? Yoksa Bay Berger'in tahmin ettiği gibi kulağına çalınan bir isim mi onu kızdırmıştı? Bilemiyoruz ama ağzı bir karış açık, tüyleri diken diken, gözleri kan çanağı gibi Rupar'ı kovaladı ve öyle bir havladı ki yer gök inledi. Rike ile yalnız kalan Bay Bergere çok yumuşak bir üslupla hüzün dolu şu sözleri söyledi. Koca bir ağzın, sivri dişlerin var ama zavallı, siyah, küçük ve zayıf bir mahluksun. Buna karşın güç gösterisi yapmaktan geri kalmıyor, kendini gülünç hale düşürüyorsun. Biz senin korkaklığınla alay ediyoruz. Sen içgüdülerine göre davrananlara hak veriyorsun. Tarihe gömülmüş haksızlıkları onaylamak eğilimindesin. Kulüben rahatsa ve yalın zamanında geliyorsa her tür adaletsizliğe övgüler düzebilirsin. Yalan, dolan ve hile dolu işleri onaylayabilir, görünüşe kanabilirsin. Yalan gözünü boyayabilir. Saçma sapan, ipe sapa gelmez söylentilere inanabilirsin. Karanlık ruhun karanlıkla beslenir. Seni kandırıyorlar ve sen buna çanak tutuyorsun. Irkçısın, kin güdüyorsun, gaddar ön yargıların var, zavallıları küçümsüyorsun. Rike en masum halini alınca Bay Berger'in üslubu da iyice yumuşadı. Biliyorum, her şeye rağmen iyi bir tarafın var ama bunu bilen yok. Sen Caliban gibisin, dindar, inançlı ve ahlaklısın. Kendini iyi yolda sanıyorsun, o kadar. Başka bir meziyetin yok. Sözde evi koruyorsun ama ev sahiplerine de havlıyorsun. Tamircilere de. Saldırdığın ustanın basit ama güzel düşünceleri vardı. Onu dinlemedin bile. Tüylü kulakların iyi konuşanı değil, çok bağıranı duyuyor. Korku mağara devrinde hem senin hem benim atalarıma yol gösterdi. Tanrıları ve suçları yarattı. İşte o doğal korku senin zavallılara sırt çevirmeni, acıma duygusunu içinden söküp atmana yol açıyor. Adil olmak istemiyorsun. Yeni tanrılar arasında adı geçen adaletin ak yüzüne bir yabancı gibi bakıyor, şiddet ve korku gibi eski tanrıların önünde yaltaklanıyorsun. Senin kadar karanlık ruhlu o eski tanrıların önünde. Kaba kuvvete hayranlık duyuyorsun. Çünkü hala onun egemen olduğunu sanıyorsun. Ama kaba kuvvet tarihe karışmak üzere. Gerçek güç bilgelikten geçer. Ancak bilgi olan ulus değerlidir. Bir halkı onurlu kılan, meydanlarda atılan boş sloganlar değil. Belki henüz bir tavan arasında gizli. Bir yayılınca dünyanın çehresini değiştirebilecek yüce düşüncelerdir. Vatanlarını onurlandıranlar, adalet için hapishaneyi, sürgünü ve aşağılanmayı göze alanlardır. Senin dünyadan haberin yok. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 41.